Bülent Şenver'in odasında konuğumuz Sayın Serdar İnan'la birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini, zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi soru yağmuru bölümüne geldik.
Merak ediyorum.
Evet, soru yağmuru bölümünde yağmur gibi ben size damla damla sorular soracağım. Evet. Ve o sorulara cevap vermenizi isteyeceğim.
Tamam.
Benimle... Soru yağmuruna hazır mısınız oynamaya?
Hazırım
evet.
Diyelim.
Evet, ıslanmaya hazır mısınız?
Hamama giren terler Bülent Bey.
Evet. Peki birinci yağmur damlasında diyorum ki konut inşaatı yapan bir şirketin yapmaması gereken iki şey söyler misiniz?
Konut inşaatını yapan bir kişinin bir kere çevresine saygılı olması gerekiyor. Hem inşaat aşamasında hem inşaattan sonra. Mahallenisinde, kaldırımında, elektrik direğinde, kanalizasyonunda, elektriğini getirirken, suyunu götürürken ki... Bir kere o kendi binasının dışındaki çevreye saygılı olması gerekiyor. Binasının rengine kadar, renginin boyasına kadar çevreyle alakalı olması gerekiyor. Yani tarihi bir bölgeye gidip de cam bir bina yapmamak gerekiyor. Buna belediye de dikkat etmesi gerekiyor ama esas bu işin mimarı, müteahhidi neyse. Para veren müteahhit olduğu için o müteahhidin mutlaka ona dikkat etmesi gerekiyor. Bir. İki, en önemli sorunlardan biri aidat sorunudur. Aidat sorunudur. Bunun da temelinde gene mimari hatalardan kaynaklanır. Yani siz bir tek kapı girişi olacak bir site yapacağınıza 3 kapı girişi yaparsanız her kapıya da ayrı ayrı güvenlik koymanız gerekirse ne olur? Aidatlara yansır.
Doğru.
Siz binanızı yaptığınız zaman elektrik tasarrufuna dikkat etmezseniz, aydınlatmanızı ledlerle çözmezseniz gene elektrik harcaması olarak binanıza geri döner. Artık yavaş yavaş dünya yükü üzerindeki nüfusu taşıyamıyor. Bu manada yapılan binalara da çevreye tasarruflu binalar haline mutlaka getirmemiz gerekiyor. İnsanların da fuzuli yere boşuna aidatları, giderlerini ödememeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet. Peki ikinci damlada bir aile şirketinde sizin bugüne kadar gördüğünüz, izlediğiniz, tecrübe kazandığınız bir şekilde aile şirketinde yapılan hatalardan en önemlileri sizce nedir?
Şimdi en önemlilerinden biri bir kere işi bilene vermemedir. Ben ailenin büyük çocuğuyum. Ben bu ailenin ferdiyim. Bu işi benim yapmam gerekiyor. Ya senin bu işi yapacak kapasiten var mı? Vasfın var mı? Bilgin var mı? Bunu yapacak kadar çalışır mısın? Bunlara dikkat etmeden ne oluyor? Aile bireyi diye sen bunu yap, sen bunu yap, sen bunu yap diyorsunuz, veriyorsunuz.
Evet.
Sonradan da işler yerinde zamanında yapılamıyor. Bence en önemli aile şirketlerinin eksikliklerinden, noksanlıklarından biri bu.
Yani aile şirketlerinin fertleri illa da o şirketleri yönetecek diye bir kural
bir şart
olmamalı.
Yok. İcabında profesyonellere vereceksiniz. Aile şirketlerinden yeterli o işi yapacak. Belki başka işi daha güzel yapar. O işi yapacak yeterlikte olan bir arkadaş, bir akraba yoksa mutlaka ki profesyonele vermek lazım. Bir. İki. Şimdi aile şirketler arasında güven çok önemlidir. İnsanlar birbirlerine çok güvenirler. Ama güven aynı zamanda suistimal de edilebilir. Onun için suistimal açık olmasın. Aile şirketi de olsa yazmakta her zaman fayda var. Kim neyi yapacak, ne kadar yapacak, kimin hissesi nedir?
Evet.
Aile şirketinde de sanki yabancılarmış gibi işi sistematik ve düzenli yapmakta, kayıt almakta çok büyük yarar var. Çoğu zaman aileler bu yüzden kavgaya ve belki şirketlerin sonuna geliyor. Bu da Türkiye'ye, ülkemize büyük zararlar verebiliyor. Bu manada her şeyi yazılı yapsınlar diye tavsiye ediyorum.
Evet. Peki bir başka yağmur damlası da çok parası olan bir insanın muhakkak parasıyla yapmasını istediğiniz iki şey nedir?
Şimdi aklınız varsa aklınızdan, bilginiz varsa bilginizden, paranız varsa paranızdan mutlaka dağıtmak zorundasınız. Yani bu
olmayan, paylaşmak mı?
Paylaşmak zorundasınız. Bu olmayanın hakkıdır. Bu manada siz elinize gerçekten büyük paralar sahibi olabilirsiniz. Bu parayla bir kere bu paraya ihtiyacı olan, bu parayla çok daha iyi işler yapabilecek insanlara bu paranın belli kısmını mutlaka vermeniz, dağıtmanız gerekiyor. Bunu vakıf yoluyla da yapabilirsiniz. Başka bir yöntem de geliştirebilirsiniz ama mutlaka buna bir sistem koymanız gerekiyor.
Yani hayır işi anlamında.
Hayır işi, vakıf işinin mutlaka yapılması gerekiyor.
Evet. Peki bir daha dünyaya gelsem, cümle böyle başlasa, bir daha dünyaya gelsem.
Bir daha dünyaya gelsem yaptığım hiçbir şeyi yapmam. Her şeyi değiştiririm.
Mesela neyi değiştirdiniz?
Yani
kendi hayatınızda.
Kendi hayatımda neyi değiştirirdim? Bir kere işte dediğim gibi yurt dışına giderdim. Evet. Yurt dışında belli bir
ama yine var. Aynı mesleği herhalde değil mi?
Ben mesleğimi çok seviyorum ama mesleğimi daha da geliştirirdim. Daha değişik konularda tecrübe alırdım. Belki yurt dışında belli bir dönem çalışır, öyle gelirdim diye düşünüyorum. Daha detaylı olaylara bakardım. Daha irdelerdim. Bir de insanları tanımaya daha çok zaman ayırırdım diye düşünüyorum. Ben gençlik yıllarımda çok böyle insanları tanımak için çok fazla zaman ayırmadım. En büyük hatalarımdan diyeyim biri budur. İnsan geniş bir derya. Çok yönlü bir varlık. Hiçbir insan hiçbir insana benzemiyor. Kelimelerde, cümlelerde bunu çok kolay söyleyebiliyoruz. Karakterler farklı diyoruz ama uygulamada çok da böyle insanların çok farklı olduğunu düşünmüyoruz. Her insanın bir yapısı var. Onun için insanları tanımaya çok zaman ayırdım. Karşılıklı diyaloglara ve muhabbete, karşılıklı kendimi izah ve karşı tarafın kendisini izah etmesine. Daha çok dinlerdim diye düşünüyorum.
Evet, gençler de o zaman insanları tanımakla ilgili toplumun içine girmeleri lazım, tabii. Seyahat etmeleri lazım.
İletişim şart. İletişim. Dinlemek şart. Bir de doğru soru sormak şart. Yani soruyu doğru sorarsanız cevabı doğru alırsınız. Ama soruyu neyi soracağınızı bilemezseniz size verilecek cevap da sizi de tatmin etmez. Hatta yanıltabilir.
Peki gençlerden Türkiye'nin iki önemli sorununu çözmesini isteseniz, gençlerden Türkiye'nin hangi iki önemli
sorununu
çözmesini isteseniz?
En önemli sorunlardan biri enerji.
Enerji sorunu.
En önemli sorunlarımızdan biri enerji gerçekten. Bir de dış borç. İki tane büyük gerçekten önemli sorunlardan. Çok sorunumuz var ama.
Enerji sorununu nasıl çözecekler? Nükleer enerjiyle mi?
Nükleer enerjiyle de çözülebilir. Yerine yenilendirilebilir enerjiler. İşte rüzgar enerjisi. Şu an dünyada değişik teknolojiler var. Belki Türkiye'nin dağların taştığını yeniden bakıp, irdeleyip, belki olmayan, hani bugüne kadar petrol yok deniyor ama belki de Türkiye'nin altı belli bir yerlerde ciddi anlamda madenler, kaynaklar var. Yani bir kere Türkiye'nin kendine yeter bir hale gelmesi şart. Bağımsız olabilmesi için. Dış borcunu dengeliyor olması şart. Kendi kendine yeten bir ulus olması şart.
Evet.
Tarım anlamıyla da. Eskiden tarım anlamında biz kendimize yetiyorduk şu an. Onu da yetemez hale geldik. Bunlar ciddi sorunlar olabilir ileride kriz zamanlarında.
Evet. Peki iş hayatında çok sık rastladığınız etik olmayan davranış nedir?
Sözünde durmamak.
Öyle mi?
Tabii canım.
Durmuyor mu kimse sözünde?
Yani şöyle anlatayım ben size. Aslında insanlar söz verirken de duramayacak gibi söz veriyor. Veya konuşurken ki konuşmanın ağırlığını düşünmeden konuşuyor. Karşı tarafa da tam izah da etmiyor. Yani belki siz aslında sözünüzde duruyorsunuz da karşı tarafa tam izah etmediğiniz için karşı taraf başka bir şeye söz verdiğini zannediyor.
Evet.
Yani aslında işin hülasasında konuşmanın sonunda işi özetlemek de lazım. Yani ben size bir şey söyledim. Siz ne anladığınızı bir tekrar ederseniz. O zaman diyeceğiz ki ya işte öyle anlayamadınız Bülent Bey şöyleydi evet, evet. diyeceğiz. O zaman ne olacak ben? Ne yapacağımı daha iyi idrak etmiş olacağım.
Doğru.
Siz de benim söylediğimi tam anlamış olacaksınız. Belki de ben o zaman sözümde durmuş olacağım.
Evet, yani yapamayacağınız bir iş için söz vermeyin diyorsunuz.
Tabii,
ve
tabii.
Her zaman söz verdiğinizden daha iyisini yapmaya çalışın.
Muhtemelen ama en azından sözünüzde durmak için bir kere az söz verin. Yani konuşurken de düşünerek konuşun. Yani böyle ilk aklınıza geleni hemen birdenbire sarf etmeyin. Önce bir etrafını irdeleyin. Yani önce fikri bir geliştirin. Fikir bir ortaya çıksın.
Evet.
Yönleriyle, altı yönüyle diyorum ben onu. Altı yönlü düşünme. Yani sağınız, solunuz, önünüz, arkanız, üstünüz, altınız.
Altınız, evet. Üst, alt da dahil.
Dahil.
Evet.
Kalitesine bakın, süresine bakın, maliyetine bakın. Şimdi bazı işler maliyetinden yapamazsınız.
Tabii.
Bazı işleri süreden dolayı yapamazsınız.
Doğru.
Bazı işlerde de sizin söylediğiniz kaliteye ulaşmak mümkün değildir.
O beceriler yoktur. O
beceriler yoktur. Öyle malzeme yoktur mesela. Mimaride evet. çok olabiliyor bu gibi konular. Ona göre dikkat edip konuşmak
evet,
gerekiyor.
Evet. Peki böyle gelmiş böyle gider diye bir söz var Türkçe'de evet. ve sık sık kullanıyoruz.
Evet.
Sizce Türkiye'de böyle gelmiş ama böyle gitmemeli dediğiniz ne var?
Çok var değil mi? Türkiye'de de maalesef.
Böyle gelmiş böyle gitmemeli Türkiye'de.
Tabii. Mesela o genelde bizim aslında kültürel yapımızdan kaynaklanan. Hani programdan önce de konuştuk Bülent Bey. Yani Türk milleti göçebe bir millet. Ana temel olarak. Aslında Türk milleti hani Orta Asya'dan gelmiş ama buradaki halklarla da kaynaşmış bir millet. Yani şu an Türkiye'deki kültürle Orta Asya'daki ana orijinal kültür arasında dağlar kadar fark var. Yani Türkiye kültürü dediğiniz zaman Arap kültürü, Ermeni kültürü, Rum kültürü, İslam kültürü, Hristiyan kültürü, bütün kültürlerin aslında
evet, evet.
erediği bir kültür dalı. Bu manada eskisi gibi adetlerin, geleneklerin irdelenmesi gerekiyor. Yani bir gelenek olarak Türkiye'de yerleşmiş fikirler var. Diyoruz ki mesela denizin kenarında bina yapılmaz, evet. Sıfır. Halbuki Venedik diye bir şehir var dünyada. Çok turist geliyor. Denizin tam kenarında. Suyun tam dibinde. Demek ki evet. Bu fikir tam da doğru değil.
Yapılabiliyor.
Tam da doğru değil. Ne yaptığınız önemli. Demek ki bugüne kadar biz denizin kenarında güzel bina yapamadık ki. Denizin kenarında bina yapılmaz kuralını öyle gelmiş. O kural öyle gelmiş. Bundan sonra demek ki biz denizin kenarında güzel bina yaparsak denizin kenarında dahi bina yapılabilir haline getirebiliriz. Yani öyle gelen evet. Böyle gitmeyebilir.
Gitmeyebilir. Peki son yağmur damlası da şu. Hı hı. Sizinle birlikte çalışacak olan bir genç üniversiteyi bitirmiş ve sizinle inanlar inşaatta çalışacak. Evet. Ondan beklediğiniz özellikler ne olmalı? Yani sizinle birlikte çalışabilmesi için onda hangi özellikler olmalı, hangi beceriler olmalı?
En önemli özellik tespit.
Tespit.
Tespit. Yani mesela yeni gençlerde tespite zaman ayırmıyorlar. İlk aklına gelenle amel ediyorlar. Halbuki yani bir olay vuku buldu diyelim ki bu vuku bulan olayın çeşitli yönleri var. Altı yönlü düşünce işte. Yani bu ne zaman vuku buldu? Niye oldu? Nasıl oldu? Ne zaman oldu? Nerede oldu? Kim vardı? Değil mi? Yani bütün yönleriyle olayı irdeleyip.
Meraklı olması lazım demek.
Bir işi aynı böyle bir teftiş edermiş gibi bir kere bir evet. Olayın bir tespitini yapmak evet. Gerekiyor. Evet. Bu tespitten sonra yorumlamak, o yorumda da mutlaka istişare etmek, danışmak.
Evet.
Sonradan da bir karara varmak. Mesela kararda da eksiklik var. Yani biz ne tespit sürecini doğru yapıyoruz, ne yorum sürecini doğru yapıyoruz, ne de karar sürecini doğru yapıyoruz. Bilhassa gençlere tavsiye. Kararda da karar vermiyoruz. Olayı flu bırakıyoruz, havada bırakıyoruz. Yani şimdi ben istiyorum ki gençlerden, patronum ben diyelim ki, yönetim kurulu başkanıyım, benim yanıma bir fikirle geldiniz. Bir kararınızı da vermiş olun. Patron, benim fikrim bu. Evet. Bence böyle olması lazım deyin. Fikrinize sahip çıkın. Patron sizin dediğinizi veya sizin amiriniz, genel müdürünüz neyse sizin dediğinizi yapabilir. Sizin dediğinizi değiştirebilir. Evet. Hiç yapmayabilir. Ama siz en azından bir karar verdiğiniz zaman son adama verdiğiniz kararı irdeleyebilirsiniz. Doğru evet. Muydu, yanlış mı diye kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama bir karar sürecini yaşamazsanız sonradan da gelişim sürecine maalesef ham kalıyor.
Evet, evet.